Ayrım 16.
Kuşatmanın bu kadar dakik ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesine Üsteğmen bile şaşırdı. Kuşatma yerine albayla vali de geldiler. Albayın elinde bir dürbün vardı. Uzaktaki bir evin arkasından ahırı inceden inceye tahlil etti, dürbünü valiye verdi. Fena halde kıstırıldılar. Sibel Erkan olayından daha önemli bir olay olacak belki de. Ahıra dikkat ettin mi? Kurtulamazlar kesin. Evet, kaçamazlar dedi vali. İkinci bir Kızıldere'de burası olacak. Altın Bilek karısını gidip getirmesi için Topal Cafer'i eve gönderdi. Cafer az sonra Mizikli Yeter'le birlikte koşa koşa geldi. Albay kuşatma bölgesine halktan hiç kimsenin yaklaştırılmamasını, durumun Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'na derhal bildirilmesini emretti. Vali ise Emniyet Müdürünü İçişleri Bakanlığı'na bilgi vermesi için vilayet konağına gönderdi. Yalnız Emniyet Müdürünün kulağına da kuşatma yerinde olduğumu söylemeyi unutmayın diye fısıldadı. Altın Bilek megafonu ağzına dayadı. Dikkat dikkat, ahırda bulunan silahlı gruba hitap ediyorum. Kanun namına teslim olun. İki dakika içerisinde ellerinizi başınızın üzerine koyarak teker teker dışarı çıkmazsanız ateş açacağız. Dikkat dikkat. Altın Bilek aynı cümleleri üç kere tekrarladı. Saatine baktı. Eve sadece ilk başta üç kişi ateş açacaktı. Altın Bilek ve iki nişancı polis. Bir kez daha haykırdıktan sonra üç kişi üç şarjörü aynı anda ahırın kapısına ve duvarlarına boşalttı. Polislerden birisinin silahı teklemişti. Ahırın minnacık, camsız penceresi tarafına mevzilenen askerler tekleyen silahın dağlarda yankılanmasını ahırın penceresinden ateş edildiği şeklinde yorumladılar. Erlerden palavracı Yasin, yanındaki onbaşıya pencereden üç el ateş edildiğini söyledi. Onbaşı kale mazgalını andıran ahırın penceresine baktı. Komutanım pencereden üç el ateş ettiler diye bağırdı. Saflar dalgalandı. Haber albaya kadar ulaştı. Bu iş galiba uzun sürecek dedi vali. Valinin söylediklerinin aksini savunmayı bir yaşam tarzı haline getiren albay olamaz diye itiraz etti. Altın Bileği derhal yanına çağırttı. Bana bak evladım dedi geğirerek. Bu iş uzun sürmemeli. Erlerden iki tanesine çelik yelek ve mihver giydir. Pencereden ahıra iki adet gaz bombası atsınlar. Onlar dayanamaz çıkarlar. Çıkmazlarsa çelik yeleklerinizi giyin, başlıklarınızı takın, kapıyı kırıp içeri girin. Komutanım savunma bombası atıp içeride imha edelim hepsini. Hayır evladım, şimdilik benim dediğimi yapın. Albay içten içe kızıyordu valiye. Onun başarıdan kendisine pay biçmesini sindiremiyordu. Durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirmenin ne gereği vardı? Bu kadar polise ne gerek vardı? Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın her şeye egemen olduğunu bilmiyorlar mıydı bu adamlar? Vali de albaya diş biliyordu gizliden gizliye. Şehir içi vakalarda jandarmanın ne işi vardı? Her şeyin kahramanı biziz mi demek istiyorlardı? Altın Bileğin polis karakolunda ağa gibi davranmaya ne hakkı ne selahiyeti vardı? Operasyonu neden emniyet müdürü ve komiserler yürütmüyordu da bir üsteğmenci korozlanıp duruyordu? Ahırda peş peşe iki gaz bombası patladı. Tavuklar bağırarak kanat çırptılar. İnek kapının ardından yattığı yerden kalkınca kapı biraz aralandı. Zaten Mizikli Yeter kapıyı yeterince zorlamıştı. Komutanım kapı aralandı diye bağırdı polislerden birisi. Gördüm, herhalde çıkacaklar dedi Altın Bilek. Megafonu yeniden dayadı ağzına. Teslim olmaktan başka kurtuluşunuz yoktur. Vakit geçirmeden kanun namına teslim olun. Albay dürbünün gücüyle kapının aralığından içerideki silahlı güçleri yakalamak istiyor ama aralığın küçüklüğüne yeniliyordu. Bir müddet sonra mihverli, çelik yelekli üç er Allah Allah diyerek kapıya omuzlarıyla toslayıp içeri daldılar. Dalar dalmaz karşı duvarı taradılar. Gazdan ve karanlıktan göz gözü görmüyordu. Erler derhal dışarı çıkarak Altın Bileğin yanında mevziye yattılar. Erlerden birisi palavracı Yasin'di. ''Ne oldu oğlum? İçeride kaç kişi var?' ''İçeride korkunç duman var komutanım.'' dedi birisi. ''İki kişinin inleyerek yıkıldığını gördüm komutanım.'' dedi Yasin. ''Ellerinde silah var mıydı?'' ''Vardı ama hepsi sanki ölmüş gibi seriliydiler. Ben pek göremedim.'' dedi onbaşı. Üsteğmen Yasin'in gözlerine baktı. ''Tahminen kaç kişi var?'' ''Ahır dolu gibiydi komutanım.'' Arkada mevzilenen erlerden birisi, Yasin'in potininde kana benzer bir şey gördü. Elini potinin altına sürdü. Parmağı kızıllaştı. Komutanım Yasin'in potininde kan var diye bağırdı ve parmağını Üsteğmen'e gösterdi. Yasin kendi söylediklerine iyice inandı. Birisini alnından vurdum. Sessizce ayağımın altına düştü dedi Yasin. Haber derhal albaya ulaştı. Albay emir erinden telsizi aldı. Karakoldaki telsizciye evladım durumu derhal sıkı yönetime bildir. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. Ele geçen ölü ve yaralıların tespitine başlanmıştır. En kısa zamanda kesin sonuç bildirilecektir de. Telsizi mağrur bir edayla ere vererek dürbüne sarıldı. Kapıdan dumanlar çıkıyordu. Aynı şekilde Vali Bey durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Emniyet Müdürü ile birlikte operasyonu bizzat sevk ve idare ettiğini de ekledi. Haberi tüm ayrıntılarına kadar Topal Cafer de öğrenmişti. Ölenlerin en az 9 kişi olduğu kesindi. En iyisi Elazığ'da bir otel almaktı. Otobüsü eğer para artarsa alabilirdi. Evi de Elazığ'ın istasyon mahallesinden değil, o güzelim Hüseyin'inkinden alacaktı. Bahçeli ve iki katlı olacaktı. Mizikli yeter, suç işlemiş gibi durgun ve hüzünlüydü. Dokunsalar ağlayacaktı. Dumanın iyice çıkmasını beklediler. Herkes birbirine kan kokusu geliyor diyordu. Gerçekten de tavuklardan birisi vurulmuş, diğeri yaralanmıştı. Üç kurşun ineğin sırtını sıyırarak geçmişti. Bir diğer kurşun ineğin burnunun ucunu parçalamıştı. Daha önemlisi inek, sağ budundan derin bir kurşun yarası almıştı. Kurşun kemiğe saplanmadığı için inek sadece burnunun farkındaydı. Açılan kapının ardından başka yere kımıldamadığı için içeri giren askerlerin karşı duvarı taramasından kurtulmuştu. Operasyon güçleri dumanın tamamen çıkmasını beklerken onbaşı bileğindeki sıyrığı fark etti. Yakından inceledi. "Komutanım, sanırım yaralılardan bir tanesi bize ateş etti," dedi. "Gördün mü ateş ettiğini?" diye sordu altın bilek. "Görmedim ama bileğimde kurşun sıyrığı var," diyerek bileğini gösterdi. Yasin başını kaldırıp onbaşının bileğine baktı. "Çabuk davranmasaydım yerde yatanlardan bir tanesi beni öldürecekti," dedi. "On mermi sıktım başına, paramparça oldu." Duvardan sıçrayan küçük bir taş parçasının onbaşıyı yaraladığını hiç kimse aklının ucundan geçirmiyordu bile. Artık her şey tartışmasız kesindi. Dumanın tamamen çıkmasından sonra üç çelik yelekli asker yeniden içeri daldı. Albay durumu dürbünle izliyordu. Ölenlerin kaç kişi olduğunu büyük bir merakla bekliyordu operasyon güçleri. İçeriden hiç silah sesi gelmedi. Herkes müthiş bir bekleyiş içindeydi. Herkesin öldüğü ve içeri giren üç erin ölüleri saymakla meşgul olduklarına şüphe yoktu. Altın bilek içeri girmek için ayağa kalktığında Yasin kapıda göründü. Bir elinde ölmüş bir tavuk, diğerinde ise Thompson vardı. Moralmen çökmüş, binlerce ton yükün altından yeni çıkmış gibiydi. Yasin'in arkasında diğer erle onbaşı belirdi. Er başını önüne sarkıtmış, onbaşı ise ağlıyordu. Durumu uzaktan dürbünle izleyen albay, "Tahmin ettiğim gibi çıktı. Yaralı yok, tamamı imha olmuş," diye mırıldandı. Altın bilek "Hepsi ölmüş değil mi?" diyerek içeri daldı. Erlerden çıt çıkmıyordu. "Tezkeremi kesin yakarlar," diye düşünüyordu Yasin. Altın bilekten sonra komiser ve birkaç polis daha girdi içeri. Ahırdan ilk çıkan üç er soruları duymuyordu bile. Ahıra girenler ise dışarı çıkmıyordu. "Evet, ölüleri ve silahları sayıyorlar. Gidip görelim Vali Bey," dedi albay. Vali ile birlikte yavaş yavaş ahıra doğru ilerlediler. Yasin hala tavuğu elinde tutuyordu. Elinde tavuk olduğunun farkında bile değildi. Operasyon güçleri tekmil mevziden çıkmış ahıra yaklaşmıştı. Aralarından geçen albayla valiyi selamladılar. Ahıra önce albay girdi. Ardından vali, emniyet müdürü de gelmişti. Ahır kapısının önü bir anda asker ve polise kesti. Ahırın köşesinde korkunç bir suratla oturan altın bilek, albayın içeri girmesiyle birlikte ayağa kalktı. Albayın göğüs kafesine sinsi bir ağırlık oturdu. Kulakları zonkladı, bağırsaklarındaki gaz inanılmaz bir çabuklukla arttı. Önce derin bir nefes aldı, sonra geğirdi. "Rezalet," diye sessizce mırıldandı vali. Yaralı tavuğa baktı albay, sonra ineğe baktı. İneğin geniş alnında sıkı yönetim komutanının haşin çehresini görür gibi oldu. Ürperdi, rahatlamak için yeniden geğirdi, derin derin nefes aldı. Bakışlarına kramp girmiş gibiydi. İnek de albaya baktı. Burnundan damlayan tuzlu kanı kocaman pürtüklü diliyle yalıyor, durumu kavramaya çalışıyordu. Gözleri kızarmıştı ve akan gözyaşları büyük damlalar halinde kanlı döşemeye düşüyordu. Gayet anlamlı bir tarzda bakıyordu ahırdakilere ve kanunsuz işler yapıyorsunuz der gibiydi. Dışarıdan ahıra onlarca asker ve polis kafası sarkmıştı. Hiçbir şey söylemeden yavaş yavaş dışarı çıktı albay. Musa'nın Kızıldeniz'i gibi ikiye yarılarak ince bir yol sundu operasyon güçleri. Albay karınca adımlarıyla ilerledi. Arkasından vali geliyordu. Yasin'in hizasına geldiğinde durdu. ''Bırak o tavuğu elinden evladım'' dedi. Gayet babacan bir tavırla. ''Cumhuriyet devrindeyiz. Ve unutma ki sen Cumhuriyet askerisin. Yeniçeri değilsin. Biz buraya ganimet için gelmedik. Kanunu tesis etmek için geldik.'' Elleri arkasındaydı. Geri dönüp ahıra baktı. Askerin ve polisin içler acısı manzarasından etkilendi. Ne garip şey. İnsanlar öldürmeyince üzülüyorlar diye düşündü. Üst üste yığılmış minnacık gecekondulara ve uzaklardan kendisini seyreden kadınlara baktı. Çıplak dağlara, genel sefalete baktı. Burayı kim ihbar etti evladım? Topal Cafer'i getirip karşısında diktiler albayın. Kirli, pirtiklenmiş bir mintan, keçi kılından dokunmuş kalın, kara, pasaklı bir pantolon ve kocaman çorapsız ayakların zulmü altında inleyen bir çift lastik ayakkabı. Kısa kır sakallı, kırış kırış bir surat. Topal Cafer'in gözlerine bakmaktan korktu albay. Bu kadar askerle polisi bir inek için buraya niye getirdin? Ben görmedim kumandan. Benim karı dedi içeride anarşist var diye. Kapıyı zorlamış, açamamış. İneğin kapının ardında yattığını akıl edememiş. Diyelim ki o edemedi. Sen de mi edemedin? Topal Cafer'den ses çıkmadı. Albay ötede duran mizikli yetere baktı. Yazık bu memlekete, yazık diye söylendi. Operasyon güçleri çekildikten bir müddet sonra Diyarbakır Sükü Yönetim Komutanlığı'ndan bir helikopter indi vilayetin önüne. O gece Altın Bilek'le Emniyet Müdürü'nün katıldığı 4 kişilik bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılanların 4'ü de Milli İstihbarat Teşkilatı'na mensuptu. Toplantıya otoriter gür bir ses egemen oldu. Ne biçim insansın sen anlayamıyorum. İlkin dağda yakaladığın yarı serseri bir asker kaçağını anarşist sandın. Onun palavralarına dayanarak 20 kişiyi tutukladın. Durumu öğrenen halk güvenlik güçlerini alaya aldı. Sonra anarşist kılığına sokup köylere saldığın 2 polisi jandarma karakolu yakalayıp dayaktan geçirdi. Tabii yine halkın maskarası olduk. Bugün de koskoca sıkı yönetim komutanlığını ve İçişleri Bakanlığı'nı bir inek için ayağa kaldırdınız. Yarın bu rezalet de yayılacak bölgede. İyice kepazeleşeceğiz. Bırak bir üsteğmeni, bırak bir eri, bir çoban bile böylesi aptallıklar yapmaz. Açık konuşuyorum, bir daha böyle bir rezalet ortaya çıkarsa seni buradan sürdürmek bir yana emekli ettiririm. Devletin kendi güvenliğini ciddiye almayanlara sabrı ve müsamahası yoktur. Toplantıda mevcut durum bir kere daha gözden geçirildi. Köylerde istihbarat ağının kurulmasına ve bazı köylülere silah verilmesine daha çok çaba harcanması görüşünde birleştiler. Topal İsmet, Altın Bilek'le konuştuktan sonra eve geldi. Bulacağım dedi. Koca devletin bulamadığı bu adamları tek tek bulup çıkaracağım. En belalısı o Ali Haydar'dır. Neden belalı olduğunu da çıkardım. Dersim isyanının namlı reislerinden Hıdır Ağa'nın torunuymuş. Dediklerine göre bu Ali Haydar, Dersim'in bütün mağaralarını, ayı inlerini, tilki yuvalarını, geyik barınaklarını tek tek biliyormuş. Her gece bir mağarada, bir ağaç kovuğunda, bir geyik barınağında kalıyormuş. Ama yemin ettim o Hıdır Ağa'nın torunu Ali Haydar'sa ben de Mustafa Ağa'nın torunu İsmet'im. Kaçıp karpuz çekirdeğine saklansa da kara gecede kara tarlada 1000 metre mesafeden kara kuzuyu görse de ben onu bulacağım. El mi yaman bey mi yamanmış göstereceğim ona. Karısı İsmet'e garip garip baktı. Yine heyheylerin geldi İsmet dedi. Deden Mustafa Ağa milisliğin ne faydasını gördü ki sen de göresin. Vazgeç. Günahtır uğraşma kaçak talebelerle. Dağlara sığınmışlar sana ne zararları var. Bugüne kadar bu dersimde kimse benim kadrimi kıymetimi bilmedi. Bendeki cevheri, bendeki feraseti, yiğitliği kimse göremedi. Bu dersimin dağına taşına nam salmasam bana da Mustafa Ağa'nın torunu İsmet demesinler. Kadın yağda kızarttığı yumurtayı sofraya koydu, yeşil soğanları getirdi. İyi iş yaptı namsal. Kötü işin namı neye yarar? Ondan kolay ne var? İstesem ben de 2 günde nam kazanırım. Bir günde düzgün dağına tırmanır, Uyuz köpekler gibi bacağımı kaldırır, ziyarete şorul şorul işerim. Orada bir köylü beni görsün yeter. İki günde namım dersimi tutar. Köylüler allandıra ballandıra anlatırlar beni. Biraz da uydurmalarla süslerler. İşedikten sonra 5 kere de osurmuş derler. Namım öyle bir nam olur ki, torunlarımın torunları bile alınlarında bu namın damgasıyla gezerler. Bu kimin çocuğudur diyenlere, düzgün baba ziyaretine işeyen cadı Faton'un torunudur diye cevap verirler. Topal İsmet suratını ekşitti. Aman kes yine başladın diyerek yumurtaya girişti. Senin yaptığına nam denmez, rezalet denir. Ben koca devletin yapamadığını yapacağım. Herkes helal olsun diyecek. Devletin yapamadığını İsmet yaptı. Helal olsun İsmet'e diyecek. Belinden çıkardığı tabancayı Fato'ya gösterdi. Şuna bak, ordusu olan devlet bana muhtaçtır. Dün bunu bana verdi devlet. Aha, şu da vesikası. Ölene kadar bu benimdir. Bendeki ferasatı dersim göremedi ama devlet gördü. Yani kaşla göz arasında seni milis ettiler. Milis de neymiş? İstihbarat memuru oldum. Devlet hafiyesi yani. Hadi gözün aydın, memur oldun, kan memuru. Memur oldum elbet. Kan memuru da neymiş? Sen talebeleri ele vereceksin, onlar da asacaklar. Bu dersim kansız olmaz karı. Toprağında, ekmeğinde, tuzunda, tütününde kan var bu dersimin. Şeytan göğün 7. katında. Allah'ın ambarına gizlice girerken kuyruğu çizildi. Bir damla kan düştü buğdaylara. Bir Nevroz sabahı Allah göğün 7. katından dünyaya buğday serperken koskoca buğday ambarında 2 kanlı buğdaydan birisi Kerbela'ya, diğeri de Dersim'e düştü. O günden bugüne nefsimize kan bulaşmış oldu. Suç bizim mi? Topal İsmet yanına yardımcısı Eftali'de alarak ertesi sabah Mazgirt köylerine gitti. Kavun köyünde Haydar Koç'la görüştü. Türüşmeye geçti. Göktepe, Gorcan, Kızılcık üzerinden Peri Suyu'nu izleyerek Seyitli köyüne kadar gitti. Uğradığı her köyde Ali Haydar'la Azeroğlu'nu aradığını, devrimci olduğunu söylüyordu. Birçoklarına Ali Haydar'la Azeroğlu'nun fotoğraflarını gösteriyordu. Ali Haydar'ın Dersim'deki takma adının Süleyman Azeroğlu'nun ise Hıdır olduğunu herkese yayıyordu. Köylülerden bazıları Süleyman'la Hıdır'ı tanıdıklarını, onların en çok Basu'ya, Seyitli'ye ve Kızılkale köyüne gittiklerini İsmet'e söylediler. Hörst'ten bazı köylüler de onların zaman zaman Kardere mağarasında kaldıklarını ama bulunmalarının mümkün olmadığını, çünkü mağaranın korkunç derecede uzun olduğunu, 50 yıl önce Kardere'den mağaraya bırakılan bir keçinin Kızılkale'den çıktığını anlattılar. Aksakallı bir ihtiyar, Dersim tarihinde ilk defa Ali Haydar denilen bu adamın Kardere'den girerek bu mağarayı iğneden ipliğe aradığını ve Kızılkale'den çıktığını iddia etti. İhtiyara göre bu adam mağaradan 2 küp altınla çıkmıştı. Altınları Pülümür taraflarında satmış, tam 200 tüfek almıştı. Bazı köylüler ihtiyarın anlattıklarının doğru olmadığını, altınların 2 küp değil 1 küp, silahların ise 200 değil 100 olduğunu ileri sürdüler. Topal İsmet ihtiyara değil köylülere inandı. O sabah Hörst'ten Kardere'ye hareket etti. 2 azayla görüştü. Bir devrimci olarak köy bekçisini sorguladı. Ali Haydar'ın Azeroğlu ile birlikte mağarada kaldıkları doğrulanmıştı. Bir grup köylüyle mağaranın önüne gitti. Eftali yanına alarak içeri girdi. Mağara korkunç bir görünümdeydi. Gittikçe gidiyordu. İnsanların kaldığına dair ciddi bir ize rastlamadı. En son 1 ay önce geldiklerine göre iz olmalıydı. Köylüleri yeniden sorguladı. Hiçbir köylü bu yaman devrimciye dişe dokunur bir şey söylemedi. Yalnız Ali diye bir köylü fotoğraftakileri tanıdığını, bunların bölgeyi avuçlarının içi gibi bildiklerini anlattı. Kimsenin 1 küp altın ve 100 tüfek gerçeğinden haberi yoktu. İsmet her şeyi tek tek defterine not ediyordu. Ertesi gün Kavaktepe'ye, Kuşhane'ye, Kokariç'e ve diğer köylere uğradı. Canı sıkılan Eftali Tunceli'ye gönderdikten sonra araştırmalarını daha da derinleştirdi. İbi Mahmut köyünde ihtiyar bir kadın Ali Haydar'ın armut yediği ağaçları gösterdi İsmet'e. Eğer uçuruma inerse oradaki mağarada onları bulabileceğini fısıldadı. İsmet derhal uçuruma indi. Uzun bir araştırmadan sonra mağarayı buldu. Odunlara ve ocağın küllerine bakarak gülümsedi. Yeryüzü aydınlanmış, İsmet zindandan özgürlük dünyasına atmıştı adımını. Mağarayı kokladı, babaç bir kurt gibi derin bir of çekti. Eski bir postal bağı buldu. Yakından inceledi, cebine koydu. İlk ciddi izi bulmuş, Ali Haydar'ı postalının bağından yakalamıştı. Gerçekten de birilerini postalın bağından yakalamıştı. Ama yakalanan Ali Haydar değil, Azeroğlu idi. Her yerde köylülere devrimci olduğunu söyleyen İsmet memoya uğramamış, yalnız küçük bir hata yapmış. O gece Muhundu karakolunda yatmıştı. Sabah erkenden çıkmamış olsaydı, karakolun karşısında kahve olduğu için köylüler onu mutlaka görürlerdi. Bir müddet sonra Topal İsmet Nazimiye bölgesine hareket etti. Velyan Pınarı'nın başında kadınlardan birisi Ali Haydar'ın vurduğu yılanı burada temizlediğini, köyün aşağısındaki şu kavak ağaçlarının altında da pişirip yediğini anlattı. Onları bulabilmesi için şu dağları aşıp Düzgün Baba silsilelerine ulaşmasını salık verdi. Kadın İsmet'in topalladığına acıdı. Eve gidip ekmek peynir getirdi. İsmet'in arkadaşlarına da her zaman ekmek peynir verdiğini mahzun mahzun anlattı. İsmet'in arkasından bakarak ağladı. İsmet kadının adını biraz uzaklaştıktan sonra defterine yazdı. Kavak ağaçlarının altında yılanın pişirildiği yeri aradı. Siyah değirmi bir ateş yeri buldu. Ne biçim insan ki yılan yiyor diye mırıldandı. Etrafı iyice inceledi. Yerden kaynayan bir pınar buldu. Yanında oturdu. Defterini çıkardı, notlarını okudu. Kadının adının karşısına Velyan köyünden yardım etmiş cümlesini yazdı. Akşama doğru Düzgün Baba yaylalarına ulaştı. İhtiyar bir adam da misafir oldu. İhtiyarın karısı romatizmasızlarını iniltilerle dindirmeye çalışıyordu. Üstüne iki yorgan almıştı. İhtiyar önce sır vermedi, sonra giderek açıldı. Ali Haydar'ın karşıdaki pireli kömde, gübrelerin üzerinde, bin pirenin arasında iki gece kaldığını ama pirelerin Ali Haydar'a hiç dokunmadığını anlattı. Pire ile köpek saldırısına uğramayan insanların evliya soyundan olduğunu, 40 gün 40 gece aç susuz dağdan dağa gezebileceklerini ekledi. İhtiyar Ali Haydar'ın hiç yemek yediğini görmemişti. Her derede en az 3 ayı vardı. Ama o adam silahsız tek başına derelerde geziyordu. İsmet Ali Haydar'ın en çok nerede kaldığını sordu ihtiyara. Onların kurtlardan daha hareketli olduklarını, batıya gider gibi görünüp kuzeye saptıklarını, aslında kuzeye de gitmediklerini, en son amaçlarının güney olup olmadığının da belirsizliğini anlatıp durdu ihtiyar. Dallıbahçe'den gelen bazı köylülerin onların en çok Zergovit mağaralarında kaldıklarını söylediklerinden söz etti. O gece İsmet uyuyamadı. Bu adamların izlerini bulamayacağına inanmış gibiydi. Devletin başaramadığını ben nasıl başarabilirim diye düşünüyordu. Sabahın köründe kalkıp Zergovit tepelerine yöneldi. Derin uçurumlarla karşılaştı. Küçük bir çoban kıza sordu. Kız ona derin bir uçurumu gösterdi. Onların kaldığı mağara o uçurumdaydı. Oturdu, yükselen güneşe baktı. Ferahlamıştı biraz. Mağarada Ali Haydar ve arkadaşlarıyla karşılaşırsa, "Köylüyüm. Buradan geçerken ses duydum. Herhal çoban var. Bir sigara yakayım." diye geldiğini söyleyecekti. Kalktı, önündeki küçük tepeyi tırmandı. Uçuruma iniş ağzında ala bir keçiyle karşılaştı. Keçinin az ötesinde, kayanın dibinde minnacık bir kız çocuğunun oturduğunu fark etti. Bu Süleyman Nakış'ın kızı Zozan'dı.